Ayrım 37. Dişi Kurdun Rüyaları. Cengiz Aytmatov. Sayfa 348. 6. Kısım. İlkbahar sona ermiş, yaz gelmişti. Yazın ilk günleri yaylaya çıkma zamanıdır. Kışı dağ eteklerinde geçiren çobanlar yaz gelince daha yükseklerdeki otlaklara gider. Vadilere, geçitlere dalar, dağın boyunlarına kadar çıkarlardı. Tarım alanlarında bulunan çobanlar ise o güne kadar kapalı tuttukları hayvanlarını bahar artığı otlara doğru sürerlerdi. Koyunların göçü ile birlikte herkesi bir telaş alırdı. O günlerde yapılan kırkma işinin bir an önce bitirilmesine çalışılır, çobanlar hangi işi yapacaklarını bilemezlerdi. Herkes bir an önce yola düşmek, en iyi otlakları kapmak isterdi. Yoğun bir çalışma, hummalı bir hareket görülürdü her yerde. Akbar'a gelince o artık hayata yabancı olmuştu, hiçbir şeyden zevk almıyordu. Hatta insanlar onun varlığını bile unutmaya başlamışlardı. Çünkü taş çaynarın ölümünden sonra ortalıkta hiç görünmemişti. Artık geceleri Boston'un penceresi dibine gelip ulumaktan da vazgeçmişti. Felaketler Akbar'ın yakasını hiç bırakmamıştı. Dünyaya yabancı, her şeye ilgisizdi artık. Bu yüzden zamanının çoğunu bıkkın, bitkin bir halde kuytularda dolaşarak, önüne çıkan küçük hayvanlarla beslenerek geçiriyordu. Yaylaya çıkış mevsimi bile onu canlandırmadı. Oysa bu kargaşada sürüden ayrılan kuzuları, hatta koyunları yakalaması çok kolay olurdu. Artık her şeyden ele tek çekmişti ve yalnız anılarla yaşıyordu. Bütün günlerini başını ayakları arasına alarak Mujun kum bozkırında, Aldaş bölgesinde ve ısık gölü çevreleyen buradaki dağlarda yaşadığı acı tatlı anıları düşünerek geçiriyordu. Taş çaynarla birlikte geçirdikleri mevsimlerin hayali onulmaz acılar vererek bir bir canlanıyordu gözlerinde. Bu acılar çok dayanılmaz olduğu zaman usulca kalkıyor, üzüntülü üzüntülü dolaşıyor, sonra yine yatıyordu. Yine ve hiç durmadan anılar üşüşüyordu kafasına. Yitirdiği bütün yavrularını tekrar tekrar hatırlıyordu. Son defa çaldıkları 4 yavrusunu, Mujun kum bozkırında sürek avı sırasında ölen yavrularını, sazlıkta yanarak ölen yavrularını, en çok da taş çaynarı, sadık ve güçlü eşini getiriyordu gözlerinin önüne. Bazen haşhaşlar arasında rastladığı çıplak, savunmasız, yavrularıyla oynayan o tuhaf adamı da hatırlıyordu. Boğazını dişlemek için üzerine atılışını, onun korkudan yere çöküp başını elleri arasına almasını. Sonra bir kış arifesinde ve şafak vaktinde onu bir saksavul ağacına asılı gördüğünü, ebedi bir suskunluğa varmadan önce kendisine bir şeyler mırıldandığını. Geçmiş hayatı artık onun için hiç geri gelmeyecekti, bir rüya idi. Yine de kalbinin ta içinde, içinin bir köşesinde küçük bir umut kıvılcımı parlıyordu. Bazen son yavrularının hala hayatta olduklarına inanmak hoşuna gidiyordu. Boston'un ağılının yakınına sık sık gitmesi bundandı. Ama artık oraya gidince eskiden olduğu gibi ulumuyor, belki bir yel yavrularının ürümesini ya da onların kokusunu duyurur umuduyla havaya kulak vererek sessizce bekliyordu. Böyle bir şey olsa birden nasıl canlanır, nasıl atılırdı onlara? İnsanlara ve köpeklere rağmen tutsaklıktan kurtarırdı yavrularını. Sonra hepsi birden kanatlanır, uçar, başka yerlere kaçarlardı. Kurtlara özgü, hür yaşama hakları olan bir yere. Boston şu son zamanlarda yayla göçü ile ilgili işlerinin başından aşması yetmiyormuş gibi yöneticilikle de uğraşmak zorunda kalıyordu. Koçkorbayev onun hakkında mahalli komiteye bir şikayet dilekçesi göndermişti. Komitede konuyu incelemek için bir komisyonu görevlendirmiş bulunuyordu. Ama komisyon üyelerinde bir görüş birliği yoktu. Bazısı Boston Urkinçiyev'in partiden atılmasını istiyordu. Çünkü o parti sekreterine hakaret etmişti. Bu da bütün partiye yönelik, bütün partiyi küçük düşüren bir suç sayılırdı. Diğer bazısı da çoban Urkinçiyev'in görüşlerini söylemekte haklı olduğunu, çünkü amacının kendi işinin verimini, üretimi arttırmaktan başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Komisyon Boston'un sözde tekrar yuvalarına bırakılmasını istediği kurt yavruları ile ilgili olarak Bazarbay'a da bir yazı göndermişti. Kısacası olay iyice kızışmıştı. Boston son iki toplantıya gitmedi. Hayvanları ve eşyaları yaylaya çıkarmak için hazırlandığını, çok işi olduğunu, kendi kendilerine toplanmalarını, hakkında verecekleri her karara uyacağını bildirdi onlara. Onun bu davranışı da Koç Gorbayev'i fazlasıyla sevindirdi. Çünkü bu hareketiyle onu eli kolu serbest bırakmış oluyordu. Ama Boston gerçekten başka türlü hareket edemezdi. Yaylaya çıkışta en ufak bir gecikme olmamalıydı. Birkaç yıldan beri çobanlar sürüyü bir gün önce yola çıkarır olmuşlardı. Çadırlar ve diğer eşyalar kamyonlarla bir gün sonra yükleniyor, bunlar olabildiği kadar dağın yüksek bir yerine çıkıyor, oradan itibaren asıl kamp yerine kadar atlar taşıyordu eşyaları. Bu şekilde iki aşamada yapılan göç hayvan yetiştiricilerinin işini çok kolaylaştırıyordu. Vakti gelince Boston'da yardımcıları ile birlikte ve diğerleri gibi sürüyü yola çıkardı. Sonra yalnız olarak kışlığın yolunu tuttu. Ertesi gün eşya taşınacaktı çünkü. Ve ertesi gün oldu. Bir önceki akşam Akbar eski yuvasına bir defa daha gitmişti. Taş çaynarın ölümünden sonra bugüne kadar pek gitmek istememişti oraya. Yuvasının boş olduğunu, kendisini bir bekleyen bulunmadığını biliyordu çünkü. Yine de o akşam o kör ümit tekrar hissettirdi kendisini ve bu yüzden yuvaya gitmek için dayanılmaz bir istek duydu içinde. Kim bilir, belki yavruları oraya gelmiş onu bekliyorlardı. Bu aldatıcı duygu ve ümide kapılarak koşmaya başladı. Kuyuları atladı, dereleri aştı, yeni otlaklarda çobanların yaktığı ateşlerin yakınından geçti. Yolunda havlayan köpeklere, kulaklarında vınlayan kurşun seslerine hiç aldırmadı. Gökyüzünde, çok çok yükseklerde parlayan ayın altında deli gibi koştu. Ama yuvasına kadar geldikten sonra kenarlarını örten gür bitki yüzünden tanınmaz hale gelen o yere girmeye cesaret edemedi. Geri dönmeye de gücü kalmadığı için tekrar Börü Ana'ya seslendi. Acı acı uludu, korkunç kaderine ağladı, yakardı. Kendisini de oraya, insanların bulunmadığı o yerlere almasını istedi ondan. Boston'da o gece dönmüştü kışlık ağla. Sabaha kadar yaylada kalabilirdi. Ama o zaman da ancak akşam üzeri dönebilir ve bir bütün gün kaybetmiş olurdu ki bunu hiç istemezdi. Hem sonra evde Gülümhan, küçük Kence ve gece bekçisinin karısından başka kimse kalmamıştı. Ötekilerin hepsi sürüyle birlikte gitmişlerdi ve şimdi yeni otlaktaydılar. Don Kulik her zamanki gibi çok iyi gidiyordu ve Boston altında yere sağlam basan, hızlı giden böyle bir at olmasından memnundu. Don Kulik'in at yelesi ve kulakları ay ışığında pırıl pırıl parlıyor, sağrısı karanlıkta ışıldayan bir su gibi dalgalar oluşturuyordu. Hava güzeldi ve otlar güzel kokularla dolduruyordu bu havayı. Tüfeği de omzundaydı. Çünkü insan dağlarda nelerle karşılaşacağını hiç bilemezdi. Eve varır varmaz 5 kartuşu ile tüfeğini yerine asacak ve hareketine kadar tüfek orada kalacaktı. Boston eve şafak vaktinde varacağını hesaplıyordu. O gün o kısa ayrılık karısına ve çocuğuna ne kadar bağlı olduğunu bir kere daha hissettirmişti ona. Bir an önce onlara kavuşmak istiyordu. O yokken dişi kurdun gelip ulumasından, onları korkutmasından da endişe ediyordu. Ama eşinin ölümünden beri Akbar'ın hiç ortalıkta görünmemiş olması da biraz rahatlatıyordu onu. O gece için korkuları gerçekten boşunaydı. Akbar ininin yanında Börü Ana'ya yakarmakla meşguldü. Zaten o yokken kışlık ağla gelse bile herhalde kimseye zarar vermezdi. Yalnız kaldığı günden beri oraya ancak bazı sesleri dinlemek için geliyordu. Boston kalktığı zaman güneş epeyce yükselmişti. Tahmin ettiği gibi eve sabahın 5'inde gelebilmiş ve ancak 4 saat uyuyabilmişti. Oğlu uyandırmasaydı herhalde daha çok uyuyacaktı. Gülümhan çocuğun babasını rahatsız etmemesi için elinden geleni yapmıştı. Ama o kadar işi vardı ki Kence onun dikkatinden uzak kaldığı bir sırada yatağa koşmuş, bir şeyler söylemeye çalışarak babasının yanaklarını okşamaya, mıncıklamaya başlamıştı. Boston gözlerini açmak zorunda kaldı ve sınırsız bir şefkatle gülümseyerek kucakladı yavrusunu. Etinden bir parça olan Kence'yi görmek ne büyük bir mutluluktu. ne kadar uyanık, ne kadar sağlıklı ve daha 2 yaşına henüz basmış olmasına rağmen ne kadar zekiydi. Anne ve babasını da çok seviyordu. Hem yüz hatlarıyla hem karakteriyle daha çok babasına benziyordu. Yalnız gözleri, kara üzüm taneleri gibi parlak o iki göz bebeği annesinden geliyordu. Boston bu kadar güzel bir çocuğu hayal edemezdi ve bu onu gururlandırıyor, mutlandırıyordu. ''Oo canım balam, ne istiyorsun? Kalkmamı mı istiyorsun? Öyleyse çek kolumdan, yardım et bana.'' ''Ooo ne kadar da kuvvetli, şimdi de beni öp bakalım.'' demişti. Bu arada Gülümhan çayı pişirmiş, içine kazak usulü kavrulmuş un, süt ve tuz da koymuştu. Koyunlar, hatta köpekler bile burada olmadığına göre Urkun Çiyev ailesi bir kere olsun huzur içinde hiç acele etmeden kahvaltılarını yapabilirlerdi. Çobanların hayatında böyle anların pek az bulunduğunu düşünmek insana zor gelir. Hayvanlar gece gündüz aralıksız yıl boyunca bakım ister. Boston yaklaşık 1000 baş hayvanla, kuzular olduğu zaman en az 1500 hayvanla uğraşıyordu. O günkü gibi bir sabah Allah'ın bir lütfu sayılırdı. Alçak sinenin başında kilimin üzerinde kurulup oturan bu küçük aile o müstesna dinlenme anlarının zevkini, tadını çıkara çıkara yaşıyordu. Eşyaları getirecek kamyon öğle üzeri gelecekti ve o zamana kadar hazırlık için epey zamanları vardı. ''Aa, bir türlü inanamıyorum, ne rahat, ne sessiz bir gün.'' diyordu Gülümhan. Sonra ilave ediyordu. ''Sen ne düşünürsün bilmem ama ben hiç gitmek istemiyorum yaylaya. Burada kalamaz mıyız? Kence babana burada kalmak istediğini söyle.'' Boston oğlunun cıvıl cıvıl konuşmasına kulak vererek gülümsemişti. ''Niçin olmasın, bu yaz burada kalabiliriz.'' ''Haydi haydi, hemen yarın sabah koşarsın koyunlarına.'' Ve öyle hızlı koşarsın ki donkülüğe binseler bile yakalayamazlar seni. İşte bu doğru. Donkülük de bile diye memnun memnun bıyıklarını sıvazlıyordu Boston. Kence durmadan sofradan kalkıyor, koşuyor, oynuyor. Bir annesinin bir babasının yanına oturuyordu. O gün o kadar hareketliydi ki onu yerinde tutamadıkları için yemeğini yedirmekte güçlük çekiyorlardı. Kahvaltıdan sonra çok sıcak olduğu için kapıları açtılar. Kence de bundan yararlanıp hemen avluya koştu ve orada peşinden civcivlerini sürükleyerek dolaşan bir tavuğu zevkle seyre daldı. Tavuk ve civcivler gece bekçisi Kıdır Matın idi. Yalnız onun karısı Aslı Gül kalmıştı Urkun Çiyevlerle. Sabahleyin onlara uğramış, her şeyi hazırladığını, hareket edinceye kadar biraz çamaşır yıkayacağını söylemişti. Tavuk ve civcivleri de kamyon geldiği zaman tutup bir sepete koymayı düşünüyordu. Bundan sonraki saatler hazırlık yapmakla geçti. Güneş hayli yükselmişti ve herkes meşguldü. Boston ve Gülümhan kapkacağı topluyor, Aslı Gül çamaşır yıkıyor ve gerdeldeki sabunlu suyu da şarıl şarıl avluya döküyordu. Kendi haline bırakılan küçük Kence ise oralarda dolaşıyor, içeri giriyor, sonra hemen çıkıyor, pek sevdiği civcivleri seyretmeye gidiyordu. Tavuk civcivlerini toplayıp avlunun uzak bir köşesine götürünce çocuk da peşlerinden gitti ve az sonra garajın arkasına çıkmış oldu. Civcivler otların arasına düşen dulavrat tanelerini, kuzu kulaklarını gagalıyor, çocuk da onları tutup yumuşak tüylerini okşamaya çalışıyordu. Ana tavuk usul usul sessizce yürüyen iri boz bir köpeği görünce korkuyla gıdaklamaya, yavrularını oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Kence ise bu köpekten hiç mi hiç korkmadı. Kuyruğunu sallayarak tuhaf mavi gözleriyle dostça bakıyordu çocuğa. Bu köpek akbardan başkası değildi. Ana kurt şafaktan beri dolaşıyordu oralarda. Ne ses ne havlama vardı, ortalıkta kimseler görünmüyordu. Onun için analık acısının dürtüsüyle ve hiç yok olmayan bir umut kalıntısıyla oraya kadar sokulmuştu. Daha önce bomboş 2 ağılı dolaşmış, yavrularının en ufak bir izine rastlamamıştı. Anlaşılmaz bir içgüdüyle Kence'nin de kendi yavruları gibi bir yavru olduğunu hemen anlamıştı. Ne var ki bu bir insan yavrusuydu. Çocuk bu köpeğin yumuşak tüylerini okşamak için elini ona uzatınca hayvanın kalbi şefkatle, heyecanla çarpmaya başladı. Yanına gelip onun yanağını yaladı. Çocuğun hoşuna gitmişti bu. Kollarını uzatıp sevinçle boynuna doladı. Akbar mest olmuş, gönlünü kaptırmıştı bile. Onunla oynamak için uzanıp ayakları dibine yattı. Ah, bir de memelerine yapışıp sütünü emse ne kadar mutlu olacaktı. Ama çocuk onu emmedi, sırtına bindi, sonra indi, onu eve çağırıyordu. Cür, cür, yani yürü, yürü diyordu ona. Akbar onunla gitmeye cesaret edemiyordu. Çünkü evde insanlar olduğunu biliyordu. Olduğu yerde hareketsiz duruyor, mavi gözleriyle üzgün üzgün bakıyordu çocuğa. Çocuk tekrar onun yanına geldi, okşadı. Kurt da onun elini yüzünü yalıyordu ve çocuk bundan çok hoşlanıyordu. Ve ana kurt dalga dalga özlem dolu şefkatini sunuyor, hala körpe olan çocuğun kokusunu sindire sindire çekiyordu içine. Bu insan yavrusunu bomboş duran inime götürsem, orada hep benimle kalsa ne iyi olur diye de düşünüyordu. Böyle düşündü ve onu küçük ceketinin yakasından, canını acıtmamaya dikkat ederek usulca yakaladı ve çevik bir hareketle sırtına attı. Kurtlar kuzuları da böyle götürürlerdi. Kence işte o zaman yaralanmış tavşan yavrusu gibi bir çığlık attı. O sırada oraya çamaşır asmaya çıkan Aslıgül gördü onu ve hemen elindeki gerdeli fırlatarak Bostonların evine koştu. ''Bir kurt! Çabuk! Çocuğu kurt kaçırıyor! Çabuk! Çabuk!'' Boston deliye döndü. Silahını kaparak fırladı, ardından da Gülümhan. ''İşte Kence orada, bakın kurt götürüyor!'' diye bağırıyordu kadın. Dehşete kapılmış, başını elleri arasına almıştı. Boston, Akbar'ı sırtında ciyak ciyak bağıran oğlu ile kaçtığını görüyordu. ''Dur Akbar, dur!'' diye koştu peşinden. Akbar hızını arttırdı. ''Bırak oğlumu Akbar, yalvarırım bırak. Sana hiçbir şey yapmayacağım artık. Senden olanlara hiç dokunmayacağım. Dur, ver oğlumu bana Akbar, ver oğlumu.'' Şaşkınlıktan kurdun onun sözlerinden bir şey anlayamayacağını unutmuştu. Onun sesini duyan kurt ise daha hızlı koşuyordu şimdi. Boston peşlerinden koşarak yalvarmaya devam ediyordu. ''Akbar, ver oğlumu, Akbar, Akbar!'' Gülümhan ve Aslıgül de umutsuz çığlıklar atarak, kargışlar yağdırarak olanca güçleriyle koşuyorlardı. ''Ateş et, ne duruyorsun, ateş et!'' diyordu Gülümhan. Kurşunun çocuğa isabet edebileceğini düşünemiyordu.
37. ayrımın sonu. Sayfa 355.